Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla birlikte siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlesin inşallah.
Elhamdülillah hocam, Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bize kulak veren kıymetli kardeşlerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini ziyadeleştirerek devam ettirsin inşallah. Hidayete muhtaç olan nice kulları varsa onlara da hidayetine vesile olmayı nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, geçen dersimizin, programımızın sonunda Bakara suresinin 236. ayet-i kerimesini okumuş ve onun bir sebebi nüzulünü zikretmiştik ama ayet-i kerimede yine izah edilmesi gereken hususlar vardı. Oradan devam edelim diye konuşulmuştu. Ayeti tekrar okuyarak eksik bıraktığımız kısımları söylemek suretiyle devam edelim. Yani Kur'an-ı Kerim'le yolculuğumuza, Kur'an için hayatımıza devam edelim.
Devam edelim inşallah hocam.
Şimdi ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim, Bakara suresi 236. La cunaha aleykum in tallaktumun nisa'e ma lem temessuhun ev tefridu lehun neferida. Bir boşanmış hanımlardan bahsediyor. Siz diyor hanımları boşarsanız ama bu hanımların şöyle bir özelliği var. Nikahlanmışsınız, nikah akdi yapmışsınız ama cinsi münasebet, beraberlik olmamış. Ve onlara evliliğin nikah akti sırasında da bir mehir belirlenmemiş. Hı hı. Yani mehir de belirlenmemiş. Evlilik yapılmış, nikah akti yapılmış, beraber olmuş ama cinsi münasebet olmamış. Sonra da bu hanım boşanmış. Buna ne yapmanız lazım? Ve metti'uhunne. Onları metalandırın. Onlara bir efendim bir şeyler, hediye cinsinden böyle işte bir başörtüsü olur, bir elbise olur, başka efendim para olabilir, neyse mutlaka onları bir hediye ile taltif edin. Evet. Onlara bir şeyler verin. Alel musi kaderuhu ve alel muktire kaderuhu. Şimdi bu şeylerde de tabii imkanları geniş olan olabilir. Yani zengin olabilir. İmkanı geniş olanlar vardır. Ama imkanları dar olanlar da olabilir. Dolayısıyla herkes kendi durumuna. Zaten ayetin peşindeki meta'an bil maruf. Hı hı. Yani o yaşadığımız bölgede, o şehirde, o köyde, o bölgelerde aşağı yukarı bu tür şeylerde ne verilir, ne, evet, ne kadar verilir? Onun bir ölçüsü vardır. Evet, yani.
Bir örf
olsun. Örf hakikaten, hı hı, bir şeydir. O örfü göre hareket etmediğin zaman insanlar seni kınarlar zaten. Hı hı. Ya da ona örfe göre olan biraz fazlasını verdiğin zaman daha falan şöyle şöyle vermiş falan diye o da konuşulur.
Evet. Yani o ayarı bozar da.
O örfün şeyi bayağı efendim orada herkes nezdinde bir bağlayıcılığı vardır. Zaten yani nas'a aykırı olmayan, yani İslam'a aykırı olmayan örfleri de zaten İslam baki, hı hı, kılmıştır. Ona devam ettirmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu mevruf şeyini, vurgusuna dikkat etmek lazım.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim her şeyi alt üst etmedi. Kur'an-ı Kerim her şeyi kaldırmadı. Her şeyi kırıp dökmedi. Ne gereksizse onu kaldırdı. Ne haramsa onu yasakladı. Ama normal hayatın akışı, hı hı, içerisinde ne gerekiyorsa onlara da devam ettirdi.
Evet hocam.
Hakkaneler Muhsin'in, yani Muhsin olanlar, yani iyilik sahibi, güzel kullar için bu şekilde o kadınları bir hediye teltif etmek onların üzerine bir borçtur. Yani yapmaları gerekir yani.
Örnek kabulünden bazı, evet, şey var hocam.
İyi rivayetler olur. Yani şöyle, hı-hı, şimdi ayet-i kerime zaten ne dediği belli hocam ama örnek, hı-hı, kabulünden rivayet olursa açmış, evet, olur. Yani mesela ne, hı-hı, verilmiş? İşte o Ömet Yahun var ya.
Evet.
Yani buna birkaç örnek verecek olursak durum netleşmiş olur.
İnşallah hocam. Alel müsi'i. Musi, geniş, Allah imkan vermiş olan, zengin olan, imkanı geniş olan, kaderuh, kendi imkanınca, ve alel muktiri, rızkı daraltılmış olan, azaltılmış olan, fakir olan gaderuh, o da kendi ölçüsünde, kendi gücü nispetinde versin buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada rivayetlerde Abdurrahman Avf diyor, böyle bir hanımını boşadı, ona bir hadim verdi.
Hizmetçi verdi.
Bir cariye demek ki hocam. Bu cariye o zaman için tabii ki epey para yani. Çok herkesin alabileceği bir şey diye bayağı yüksek bir hediye vermiş. Onun için İbn-i Sirin diyor ki en üstü diyorlar, en üstü bir hadim olabilir. En düşüğüyle ilgili rivayetler var hocam. İbn-i Sirin diyor ki o diyor hizmetçiyle veya bir nafaka, bir yiyecek bir şeyle veya bir elbise verebilir demiş. Hazreti Hasan bin Ali radıyallahu anhuma demiş ki 10 bin dirhem olabilir demiş. Bundan sonra diyorlar ki en yükseği zengin olan hizmetçi ve benzer şeyler verebilir. Biraz hali vakti yerinde olmayan ise diyor mesela elbise, 3 elbise verebilir. 3 elbiseden kasıt da işte farklı diyelim ki dış elbise, başörtüsü, farklı bir elbise daha gibi olabilir demişler hocam. Abdullah bin Abbas demiş ki bunun diyor en yükseği bir hizmetçidir, en düşüğü bir dirhemdir, gümüş para. Yani bu da 3.75 3.5-4 gramlık gümüş.
Ama şu an gümüş biraz fiyatı artmaya başladı.
Herhalde ama 3-4 gramı herhalde hocam çok bir şey tutmaz.
Yani 1 gram altın olsa hocam. Yani mesela 4 gram gümüş diyelim ki 1 gram altın edecek olsa
7 bin
lira falan civarında.
Veya bundan düşük bir elbise olabilir demişler hocam. Sonra 30 dirhem olabilir demişler. Artık duruma göre dediğine göre hocam herkesin duruma göre Şabi diyor bunun ortası nedir diyor. Evde giyeceği bir elbise, dış elbise, başörtüsü, cilbap. Yani bir pardeso, bir ev elbisesi, bir başörtüsü gibi şeyler olabilir demiş hocam. Sonra Şureyh Kadi 500 dirhem gümüş herhalde böyle bir verildiğini söylemiş. Demek ki değişik zamanlara göre hocam farklı şeyler, hediyeler verilmiş. Bunlar yiyecek de olabilir bu diyor. Elbise de olabilir. Maruf üzere işte cilbaptır, alt elbisedir, bir etektir, üst elbisedir, başörtüstür. Bu tür şeyler verilebileceğini durumuna göre insanların. Bir de şey demişler hocam, normal o seviyedeki, o bölgedeki mihrin yarısı, yarı mihir diyen de olmuş. Bu hediyeye tam mihir değil çünkü tam mihir gerçekleşmediği için bunun yarısı hediye olarak da yarı mihir.
Gerçi bir sonraki şeyde bir yarım şey var.
Evet.
Bir sonraki ayet-i kerimede ya şu durumda ise ona efendim verdiğiniz mihrin yarısını verin diye
evet.
Bir şey var. Demek ki hocam kişinin durumuna göre,
hanımın
durumuna göre, çevre şartlarına göre, örfe göre orada gönüllüce onu da bir şekilde memnun edici bir hediye Cenab-ı Hak verilmesini istiyor. Muhsin olanları buna yönlendiriyor Cenab-ı Hak. Mesela diyebilirdi. Mesela Hakkan el-Mü'minin diyebilirdi. Yani Müslümin diyebilirdi. Muhsin'in demesinin de yani biraz daha iyi bir kulluk, daha iyisini yapmaya çalışan kişi diyebiliriz hocam.
Evet hocam. Muhsin yani zaten vermenin zararı olmaz.
Evet.
Yani hiç seninle alakası olmayan bir insana bile versen
güzel bir şey.
Bir infak ol ama seninle bir alakası olmuş bir az çok hakkı geçmiş bir insana vermenin hiç bir zararı olmaz zaten.
Ne kadar verirse o kadar faydalı olur.
Ne kadar verse kar olur. Cenab-ı Hak çok şükür insanlar gibi muamele etmediği için hocam her zerreye mükafat verdiği için o konuda gönlü rahat olması lazım insanın. Yani ne verse Cenab-ı Hak onu zaten zayi etmez diye. Ama insanlarla muamelede belki bazı arada kayanlar olur. Görülmeyen olur. Nankörlükle karşılanan olabilir. Hakkı tam verilmeyen olabilir. Eksiltilen olur. Zulüm olur. Her şey olabilir. Orada insan sıkıntıya girer işte hakkımı alabilecek miyim, alamayacak mıyım diye ama Cenab-ı Hak'la muamelelerde öyle bir korku yok. Nasıl olsa hocam. Zulüm yok. Haksızlık yok. Kayıp yok. Dolayısıyla vermek insana bir zarar getirmez yani ne versen.
Yeter ki insan Allah rızasını kastederek versin.
Evet.
Şimdi hocam bir alimimiz bu ayet-i kerimelerdeki farklı ihtimalleri dikkate alarak şöyle bir değerlendirmede bulunmuş. Yani son bir iki ayet-i kerime anlam açısından da önemli. Diyor ki Bu ayetlere baktığımız zaman diyor, boşanmış kadının bir sonrası da gelecek. Boşanmış kadının diyor dört durumu vardır diyor. Dört durumda olabilir. Birincisi, yani nikah kıyılmış ama ne cins münasebeti bulunmuş ne de mehir teslim edilmiş. Yani ikisi de yok. Dolayısıyla o şekilde ayet bundan bahsediyordu. İkincisi, cinsi münasebette bulunmuş ve mehir teslim edilmiş olması. Her ikisi de var. Bir sonraki ayet-i kerime bunu hocam bahsedecek. Üçüncüsü, cinsi temasta bulunmuş fakat mehir teslim edilmemiş olması. Dördüncüsü, cinsi temasta bulunmamış fakat mehir teslim edilmiş olması. Dolayısıyla burada efendim size şunu yapmanızda günah yoktur diye efendim günahın kaldırılması, mehrin günahının kaldırılması manasındadır. Bu ise bahsettiğimiz dört durumdan ancak birincisinde geçerli olup diğer üçünü geçerli değil dedi hocam söylüyor.
Evet.
Bir sonraki ayet-i kerimede yine aynı hususla alakalı buradaki taksimatın birisi dikkate alınıyor. Şöyle buyuruluyor 237. ayet-i kerime. وَاِنْ طَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّهُنَّ Yani kendileriyle beraber olmadan önce boşadığınız hanımlar ama وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فَرِضَةً Onlara o evlilik nikah akdi esnasında bir mehir belirlemişsiniz. Diyelim ki işte efendim 20 altın demişsiniz veya 10 altın demişsiniz ya da şu kadar diyelim ki 100 bin TL demişsiniz yani. Bir mehir belirlenmiş. Peki ne olacak? Bu mehrin ne kadarı ona verilmesi gerekir? Fe nısfu ma tarastum. O belirlediğiniz mehrin yarısını ona vermelisiniz. Yarısını.
Yani mehir belirlenmiş ama düğün yapılmamış.
Tabii,
zifaf olmamış.
Tabii zifaf olmamış, düğün yapılmamış ve beraber olmamışlar diyelim. Evlilik yani bir şey, bir istimta gerçekleşmemiş.
Evet.
Ama neticede bir de mehir belirlendiği için onun hepsinin geri alınması doğru değil diyor. Yani yarısını vermesi lazım diyor. Hepsi olması, yarısı vermesi lazım. İlla en ya'fune. Şimdi ama kadın bu mehrini vazgeçebilir. Ya evlendik ama hiçbir şeyimiz olmadı. Dolayısıyla ben istemiyorum diyebilir. Yani boşanmış kadınlar o mehirlerinden vazgeçebilirler. Affedebilirler yani. Ev ya'fu vellezi biyedi uktetun nikah. Veyahut da nikah akdi elinde bulunan kişi. Yani
erkek.
O efendim affedici davranır. Yani,
tamamını öder. Evet.
Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak hem kadına hem de erkeğe afla, yani fazlasını bırakmakla, hakkından vazgeçmekle o fazileti teşvik ediyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Sonra وَاَنْ تَعْفُوا اَقْرَبُ لِتَّقْوَى erkeklere hitap ederek ama diyor bu işlerde kadınlardan kendi haklarını vazgeçmesini beklemektense sizin fazlasını vermeyi şey yapmanız takvaya daha uygundur. Yani adamla bu yaraşır. Erkekle bu yaraşır. Dolayısıyla her iki tarafı da Cenab-ı Hak affa, bağışlamaya, hakkından vazgeçmeye teşvik etmekle beraber ama bu konuda erkeğin daha önde olmasını da Cenab-ı Hak bekliyor. Ondan bunu beklemiş oluyor. Ve kıymetli hocam, burada Cenab-ı Hak bu çok çetrefilli boşanma, mehir aldı verdi konularının tam içerisinde bizim müfessirlerimizin de çok böyle isabetle dedikleri gibi Cenab-ı Hak böyle İslam ahlakının faziletli olmanın çok önemli bir kaidesini bize söylemiş oldu.
Evet hocam.
O da şu: "Ve la tensevul fadla beynek." Bütün insanlar, kadınıyla, erkeğiyle, efendim işte velisiyle, çocuğuyla beraber, yani aranızda faziletli, fazileti unutmayınız. Yani aranızdaki muamelelerde, münasebetlerde yani hakkınızdan vazgeçmeyi, illa benim hakkım benim hakkım diye tutturmamayı, faziletli olanı tercih etmeyi unutmayın diye Cenab-ı Hak hepimizi, bütün münasebetlerimiz, ilişkilerimizde, bu sadece bu evlilik, boşanma ile değil bu aslında. Burada Cenab-ı Hak bir kaideyi külliye söylüyor hocam. Yani İslam ahlakının bir külli kaidesini ve bütün münasebetlerimizde dikkate almamız gereken Allah Rabbimizin bir öğüdünü dile getiriyor. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Aranızdaki muamelelerde faziletli, fazileti unutmayın. Fazilet ne demektir hocam? Onu size, ben size soracağım ama fazilet demek yani diğer yapamadığı bir iyiliği yapmak demek. Yani bir hakkından vazgeçmek demek. Bir affetmek demek. İlahi.
Evet.
Bunu çoğaltmak mümkündür. Peki ben ne yaparsam, bunu yaparsam ne olacak? Yani boşa mı gidecek bunlar? İnnallâhâ bîmâ teâmâne basır. Allah bütün yaptıklarınızı görüyor. Hı-hı. Cenab-ı Hakk'ın görmesine hiçbir şey gizli kalmadığına göre kim faziletli, kim değil, kim affedici değil. Hı-hı. Bunları Cenab-ı Hak da herkese görüp ona göre de size efendim bir muamele yapacaktır. Buyurun evet. Hocam. Bu ayetle alakalı hocam yine sebebiniz de olabilir. Hı-hı. Başka efendim ölçüler olabilir. Bunu da hocam sizin dinleyelim inşallah.
Hocam burada hani diyorlar adaletten daha üstün bir şey var mıdır? Biz şimdi adalet olsun da şimdi adalet bile olmuyor çoğu zaman.
Tabii, adaletten... O bile zor hocam. İnnallâhe ye'mur bil adli. Yani birinci derecede adaleti bir defa gerçekleştirmeye çalışmamız lazım. Evet. Onu başardıktan sonra çok büyük mesafe almışız demektir.
Evet. Tabii insan aklına gelmiyor. Diyor ki adalet olsun da başka ne isteyelim? Adaletten daha üstün bir şey olmaz gibi düşünüyor ama diyor ki var diyor. Adaletten daha üstün bir şey var. Fazilet. Fazilet, fadla zaten fazlalık demek hocam. Fazlalık, üstünlük, normalin üzerinde olan, kendisine istenmeyen, fazlalığı yapabilen kimse demek. Faziletli, üstün davranışlı, üstün ahlaklı.
Ve Cenab-ı Hak kendisini hocam, zül fadil asim diye şey evet, eder.
Büyük fazıl, lütuf sahibi, insan sahibi. Dolayısıyla bu ayetlerde hep hakkan alel müttakîn, hakkan alel muhsinîn, ve lâ tensel fadla beynekum buyurarak müttakî, muhsin, fazilet sahibi. Hep bunlara vurgu yapıyor. Yani Müslümanın olması gereken budur. Adalette, sadece adalette kalmamalıdır. Adaleti, adaletin altında kalmak zaten öyle bir şey yok da adaletin üzerine çıkmak lazım diye. Dolayısıyla burada Kadı Şureyh de öyle diyor. Yani ben diyor müttakilerden, müttakilerden olmaktan çekinmeyin. Muhsinlerden olmaktan çekinmeyin. Diyor yani. Çünkü iyilik etmek, fazlasını vermek bunlardan olmayı gerektiriyor. Muhammed bin Cübeyr bin Mut'im. Sahabi Cübeyr bin Mut'im'in oğlu hocam. Babasından naklediyor. Babam diyor bir hanımla evlenip düğün olmadan boşamıştı. Ona diyor mihrin tamamını gönderdi. Dediler ki aslında tamamını vermene gerek yok. Bir hediye.
Evet yarısını diyor.
Bir hediye verebilirsin veya belirlediysen yarısını verebilirsin. Dediler. O da dedi ki ene evla bil fadl. Yani faziletli olmaya ben daha çok istekliyim.
Çok güzel.
Ben daha çok faziletli olmak istiyorum. O da olabilir ama ben daha çok istiyorum. Dedi diyor. Çünkü sahabi bu tabii. Sahabinin hali farklı. Dolayısıyla bu fazilet sadece evlilikle ilgili değil diyorlar hocam. Mesela insan diyor mükatebe yapar kölesiyle. Mükatebe nedir? Anlaşma kölesiyle diyor ki sen
yani
diyor.
Belli miktar karşılığında o seni azat edeceğim demez.
Evet git sen diyor çalış para kazan. Şu kadar para bana öde. Ondan sonra ben sana azat edeyim. Hür ol der diyor. Sonra ona yardım eder. Zekatını verir. Hayratını verir. Çünkü o köleye zekat veriliyor.
Düşebilir tabii.
Dolayısıyla ona diyor yardım eder. Bir an önce parasını öresin.
Borcundan vazgeçer.
Veya borcundan vazgeçer. O şekilde diyor bu da diyor fazla gelir. Buradaki fazilete göre. Yine işte evlenir. Diyelim ki boşanır. Hanımına fazladan verir mihrini. Bu da diyor bu fazilete girer diye. Bunun gibi hayatın her alanında. Arkadaşlar arasında, iş ortakları arasında olabilir. Farklı münasebetler olabilir. Her hususta bu faziletin unutulmaması gerektiği ifade ediliyor hocam.
Şimdi Efendimiz Aleyhisselam, tabii fazilet deyince aslında Efendimiz Aleyhisselam, tabii zirve şahsiyet.
Evet hocam.
Hani şey vardır hocam, o rivayet siz daha iyi bilirsiniz.
Estağfurullah hocam.
Cabir bin Abdullah ile ilgili bir gazve dönüş, belki Uhud dönüşü olabilir. Halini soruyor. Cabir bin Abdullah'a zaten babası şehit olmuş. Hı hı. Yanında işte efendim çok sayıda kız kardeşleri falan onların bakımı falan böyle. Haliniz falan sorunca Efendimiz Aleyhisselam bakıyor ki borçları var, sıkıntıları var. Sonra diyor ki ey Cabir diyor şu deveyi diyor bana satar mısın diyor.
Evet.
Efendimiz ona efendim bir devesini satın alıyor Resulü Efendimiz Aleyhisselam. Ama Medine'ye dönünce kadar da binmeye devam edersin diyor tabii. Ondan sonra efendim döndükten sonra da Efendimiz Aleyhisselam ona diyor devede sandık alsın diyor.
Parasını da al.
Parasını da al diyor.
Şu da fazlası diyor.
Evet evet evet. Dolayısıyla şimdi o faziletin esas zirve örneği Efendimiz burada göstermiş oluyor.
Dönüştü diyor hocam Yahudi ile karşılaştım diyor. Hı-hı. Yahudi demiş komşusu nereden geliyorsun demişti. Resulullah Efendimiz diyor benden deve almıştı. Parasını verdi diyor. Deveyi de geri verdi. Bir de diyor fazladan da şunu verdi deyince Yahudi aklı çıkayazmış. Allah Allah diyor. Tekrar edip duruyor. Hem diyor parasını verdi. Hem dev verdi bir de fazlasını verdi öyle mi?
Ya.
diye.
Hiç. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın şeyi.
Adamın hiç ömrüne görmediği, hiç aklına getirmediği, hiç istemediği bir şey. Dışarıda böyle bir şey yapıldığını görünce tabii ki çok şaşırıyor. Tekrar tekrar bunu söyleyip duruyor falan.
Evet. Rahmetli Fatih abi zaman zaman derdi. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Fatih abimiz. Yani bazen diyor ihtiyaçlı birisine de bir şey verirken diyor. Ama belki onun beklentisi az olabilir, düşük olabilir.
Hı-hı.
3 kuruş, 5 kuruş falan. Bazen diyor onun diyor yüreğini hoplatacak diye bir şey vermek lazım derdi.
Fazla da.
Tabii. Yani cömert bir insandı Allah rahmet eylesin. Şimdi efendim burada Cenab-ı Hak bizi bu tür faziletlere teşvik ederken ayet-i kerimin son tarafında kendisinin her şeyi gördüğünü hocam bildiriyor. Allah diyor her şeyi görmektedir. Dolayısıyla siz efendim böyle bir Allah'a kulluk yapıyorsunuz. Yaptığınız her şey kulluğunuzun gereğidir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a o güzel hallerinizi efendim görsün Cenab-ı Hak. Ona da size mükafatını versin. Şimdi burada bu kulun diyor biraz İmam Gazi Hazretleri buna çok şey yapar, yer verir. Şerhul Esma'il Husna eserinde. Der ki kulun diyor Cenab-ı Hakk'ın basar isminden diyor alacağı diyor bazı şeyler vardır, hisseler vardır diyor. Bunun birincisi kulun Allah Teala'nın kendisine ayetlere ve melekût ve semavatın acayiplerine bakıp ibret alması için görme gücü yani göz verdiğini bilmesidir. Şimdi Cenab-ı Hak basir ama o kendi zatına uygun tarzda görmektedir. O bizim gibi bizim görüşümüze benzemez. Neyse kemisliği şey yunuh ve semiyol basır diyor Cenab-ı Hak. Yani hiçbir şey diyor Allah gibi olamaz. O her şeyi işiten ve görendir. Ama Cenab-ı Hak bize de bir görme özelliği vermiş, göz vermiş, görme kudreti vermiş. Dolayısıyla Allah Teala basır olan Allah Teala bana niye bu göz nimetini verdi diye düşünmesi lazım ve onunla da Cenab-ı Hakk'ın kudret delillerine bakıp onları şey yapması lazım.
Evet.
Ondan bir ibret alması lazım. Onun kıymetini bilmesi lazım.
Hazreti Ali Efendimiz hocam şöyle buyurmuş. İnsanlar üzerine diyor yakında şöyle bir zaman gelecek. Gelmesi çok yakındır diyor. Adud ısırıcı. Ya addul müsiru fihi ala ma fidi. Zengin olan diyor elindeki şeye sımsıkı sarılacak. Yani çok sıkılık, sıkı bir zaman gelecek demek. Cimrilik diyelim buna. Ve yensel fadlı fazileti de unutacak. Halbuki Allah Teala bundan nehyetti diyor. Ve şöyle buyurdu. Ve la tensel fadla beynekum. Aranızdaki fazileti unutmayın buyurdu. Onun için çok fazla sıkı durup elinizdekine sıkı sıkı sarılıp da cimrilik yaparak fazileti unutmayın diye bir uyarısı olmuş hocam. Avun bin Abdullah da diyor hocam. O da sahabeden. Tabiinden. Ben diyor zenginler meclisinde de bulundum. Fakirler meclisinde bulundum diyor. Zenginler meclisinde diyor benden daha güzel elbiseli, daha güzel kokulu, daha güzel bineği olan birisini gördükçe diyor biraz rahatsız oluyordum. Ben de olsun diye istiyordum. Fakirlerin diyor meclisinde olunca biraz daha rahat ediyorum diyor. Ama diyor aranızdaki fazileti unutmayın. Size bir dilenci gelirse eğer diyor verecek bir şey bulamazsanız hiç değilse ona dua edin demiş hocam. Yani maddi olarak bir şey bulamazsa fazilet yapamayacak demek değil. Yine fazilet ona dua etmek, güzel söz söylemek, arkasından dua etmek o da fazilete dahil. Dolayısıyla illa maddi bir şey vermek de zaruri değil. Bunu bulamadığı zamanlarda bu dua ile de bu fazileti elde edebilir evet. İnsanlar demiş hocam.
Şeyde Hazreti Ayşe validemizin bir hadisesi var. Bir ihtiyaçlı geliyor Hazreti Ayşe annemizden talepte bulunuyor. O da onun ihtiyacını karşılıyor. Karşıdan sonra da tabii o muhtaç Ayşe annemize güzel bir dua da.
Evet. İşte
Allah razı olsun, Allah seni efendim affetsin, cennete götürsün diye böyle güzel dua yapıyor. Dua yapınca Ayşe validemiz o kişinin yaptığı duanın bir mislini tekrar ona yapıyor.
Hı-hı.
Diyor ki Allah seni de affetsin, Allah seni cennete götürsün, Allah sana iyilik versin. Yani aynısıyla o duayı ona tekrar ediyor.
Hı-hı.
Edince yanındaki Ayşe validemizin yanındaki bir misafir kadın diyor ki ey annemiz diyor. Sen ona iyilik yaptın diyor. O sana dua yaptı. Seni tuttum bir daha ayrıca ona yaptığı duanın hı-hı. benzeri bir dua yaptın.
Yani.
Bu diyor niye böyle yaptın? Diyor ki ben diyor bu amelimi Allah için yapmıştım. O diyor dua yapınca diyor o benim yaptığım iyiliğin karşılığı olmuş oldu.
Evet.
Ben şimdi onun duasına karşılık dua yaptım ki yaptığım iyilik yine lillah Allah için olsun diye böyle. Şimdi hocam burada İsa Aleyhisselam'a diyor ki bu, yani birinci şey Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu basiret, görme şeyinin, bunu efendim çok büyük nimet olduğunu ve bu gözlere bakıp ibret alma gerektiğini. İsa Aleyhisselam'a diyorlar ki halk içinde senin gibi olan başka biri var mı? İsa Aleyhisselam Allah'ın peygamberi.
Evet hocam.
O da diyor ki bakışı ibret, susması fikir ve konuşması zikir olan kimse benim gibidir. Eğer bakış ibretse, susması fikirse, konuşması zikirse tabii o da yani peygamber değildir ama yani salih insan olduğu
ne kadar güzel
anlaşılmaktadır. Hocam. Yine Cenab-ı Hakk'ın bu basir, Allah her şeyi görmektedir isminden kulun alacağı ikinci payda yani nasip de Allah Teala'nın yardım ve inayetiyle görüp işittiğini bilip Allah'ın her an kendisine nazar kıldığından ve haline muttali olduğundan gafil olmasıdır.
Evet.
Yani ben bu kadar mesela görebiliyorsam işte önümü, arkamı, sağımı, solumu işte efendim görüyorum, ona göre ya tehlikeden kendimi koruyorum ya bir şey yapmaya karar veriyorum, şu bu neyse, ben bu kadar bu görme çok dar efendim mahdut görmeyle bunu yapabiliyorsam acaba Cenab-ı Hakk'ın görmesi nasıldır? Ve benim halim ne şekilde görmektedir? Bunu dikkate alıp şey yapması lazım. Dolayısıyla hocam burada yine Gazali şu öğüdü veriyor. Diyor ki Allah'tan gizleyemeyeceği bir şeyi başka birinden gizlemeye çalışmak Allah'ın devamlı görmekte olduğunu hafife almak anlamına gelir. Allah'ın devamlı gördüğünü bilip buna göre murakabe halinde olmak imanın meyvelerinden biridir. Allah'ın kendisini görmekte olduğunu bildiği halde masiyetle dalan kimse ne kadar da cesaretlidir. Ne kadar da hüsrana uğramıştır. Allah'ın görmediğini zanneden kimse ise maazallah ne kadar büyük bir inkar içerisinde bulunmaktadır.
Allah
ya inkar edeceksin.
Evet.
O zaman zaten efendim hüsran. Hem görüyor diye inanacaksın hem de hiç Allah'ın gördüğü
hesaba katmayacaksın.
Hesaba katmadan yapacaksın. O nasıl efendim bir inanmadır.
İman, evet.
İmandır. Dolayısıyla en güzeli Cenab-ı Hakk'ın bizi gördüğünü tam iman ederek ona göre başkasından efendim gizlemeye çalıştığımız kusurlarımızı Allah'ın görmesi önünde yapmamız.
Evet hocam.
Gerekiyor. Çok güzel hocam şeyler.
Tavsiyeler.
Evet, tavsiyelerde bulunmuş oluyor bu basir isminin tefsirinde.
Evet, basiret sahibi olmak lazım diyor değil mi hocam? Basiretli olmak için de herhalde Hazreti İsa'nın, peygamberimizin hali de aynı tarif ediliyor hocam. İşte sustuğu zaman tefekkür ediyor. İbret nazarıyla bakıyor, ibret alıyor. Muhasebe yapıyor. Konuştuğu zaman hayır konuşuyor. Dolayısıyla baktığı zaman ibret alıyor. Her hali, boş bir hali yok. Öyle olursa bu insan davranışları da mutlaka basiretle. Yani bir karar alırken, bir şey davranırken, bir şey yaparken basiretle iş yapmış olur. Ama düşünmeden, hesap etmeden, tefekkür etmeden yaparsa o zaman tabii basiretle hareket edememiş olur.
Bu tebliğe de kalıyor hocam. Ayet-i Kerime Yusuf Suresinin efendim son 106. ayet-i kerimesi. Orada Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Diyor ki şöyle söyle. Kul inni kul hâzihi sebili ed'u ilallahi alâ basiratin ene ve menettebâne ve subhanallahi ve ma ene minel müşrikin. De ki insanlara, işte bu bize, size anlattığım işte bu Allah'ın dini. İşte benim yolum bu yoldur.
Bu yoldur.
Evet. Bu benim yolum. İslam yoludur. İşte Allah'ın dinidir. Ed'u ilallahi alâ basiratin. Ben diyor sizi Allah'a bir basiret üzere davet ediyorum. Çağırıyorum. Bana tabi olanlar da yine bu şekilde, yani benim yoluma gelenler de yine basiret üzere insanlar Allah'a davet ederler. Etmeli gerekir diye. İşte orada hocam basiret, yani işte alâ delilin bir anlamı var. Alâ ilmin anlamı var ama tam böyle Türkçe ifadesini verecek olursak, yani ben sizi kime çağırdığımı, ne yaptığımın tam farkında olarak ben sizi Allah'a çağırıyorum. Yani bir şey yaptığım işin farkındayım.
Evet.
Yaptığım işin doğru olduğunu da farkındayım. Bir yani gerçeği bile, yani Allah'ı biliyorum, Allah'ın dinini biliyorum. Sizi nasıl bir Allah'a davet ettiğimden farkındayım.
Evet.
O şekilde çok bilinçli bir şekilde bir davette bulunuyorum gibi hocam bir şey var. Bir anlam var.
Evet, yani Yusuf suresi hocam en çok muhsinden bahsediyor. Birkaç defa tekrar ediliyor. Seni muhsinlerden görüyoruz. Biz muhsinler böyle mükafatlanırız. Hazreti Yusuf'un muhsin sıfatı. Burada da var ya, hakkan alel muhsinin. Yani ihsan sahibi, iyilik sahibi, hem Allah'ı gözeten hem kulları gözeten. İhsanda iki mana da var değil mi hocam? Hem Allah'ın gördüğünü farkında Allah'a gözetiyor, hem kulları
hem gözetiyor. Hem Allah'ın hukukunu gözetiyor, hem kulların hukukunu gözetiyor, evet. Ve güzellikle.
İki tarafta. Sonra maazallah geçiyor iki defa. İkisi de Yusuf suresinde. Allah'a sığınırım. Allah'a sığınmak. Sonra in tasvir ötettaki.
Vurgusu geçiyor.
Vurgusu geçiyor. Sabır, evet, ve takva. Sabır. Dolayısıyla bunlar herhalde hepsi bu basiretle davranabilmenin şeyler hocam. Evet, temelleri.
Temelleri olabilir. Temelleri. Çünkü basiret en son giriyor tabii, evet. İşte.
Yani ben de diyor, bana tabi olanlar da, işte bizim peygamberimiz de aynı şekilde basiret üzere hareket eden bir peygamber ve bizi ona tabi olanlar da, evet, o şekilde olması gerekiyor, evet, herhalde hocam.
Yusuf suresinde hocam, yani aşağı kıssayı 3 ana bölüm hocam ayırırsak, bir işte 3 gömlek var. Hatta onunla ilgili kitapta yazmış hocam. Yusuf'un, evet, 3 gömleği diye.
Evet.
Bir işte efendim, işte yırtılan şey yapan, işte kanlı gömlek hocam.
Kanlı gömlek.
2 efendim, o arkadan yırtılan gömlek. 3'ü de babasına gönderdiği gömlek.
Evet.
Bu 3 gömleğin geçtiği 3 yıl hocam. Ve kezlek nezil muhsinin. İnnallâhe lâ yudû ecel muhsinin gibi hocam.
Ayetler.
Ayetler şey yapıyor. Yani aslında 3 tane. 3 gömlek o insan, 3 insan Cenab-ı Hakk'ı mükafatlandırır şeyi falan. Böyle o kıssanın ana çatısını aslında,
evet,
oluşturuyor falan böyle.
3 rüya geçiyor hocam.
3 böyle Yusuf Aleyhisselam 3 demeler hocam çok, çok dikkat çekici.
İncelikler var ama, evet, üzerine düşünmek lazım.
Evet, evet.
Yani,
evet,
ne mana ifade, ne kıssa.
Ediyor yani kıssanın hangi efendim bölümünü, hangi noktasına diyeyim ki vurgu, evet, yapılıyor falan böyle.
Evet hocam.
Çok ilginç. Şey de böyle hocam, mesela Furkan Suresi'ne böyle. Furkan Suresi Cenab-ı Hak 3 tebareke ayırıyor hocam.
Evet, tebareke.
Birincisi tebareke diyor.
Başta.
Ondan sonra bir tebareke de geliyor. Sonra bir tebareke, geliyor.
Allah Allah.
Yani birinci tebareke giriş hocam. İkinci tebareke bayağı bir uzun tutuyor. Üçüncü tebareke hulasa.
Allah Allah.
Yapıyor falan böyle. O da Cenab-ı Hakk'ın o sürede yani müminlere çok büyük nimetler ikram ettiğinin. Birincisi Kur'an hocam.
Evet.
İkisi ahiret cenneti. Üçüncüsü de efendim işte o mümin kullara olan şeyi. Yani dünyadaki o İbadurrahman'ın elde ettiği faziletler hocam. O da çok, evet, büyük bir nimetler.
Tabii, tamam, tabii.
Öyle. Kur'an-ı Kerim hocam böyle şeyleri
incelikleri
aşağı doğru gidiyor. Var, yani.
Evet hocam, hakikaten.
Evet. Şimdi kıymetli hocam, bir ayet-i kerimeye geldik ama bu ayet-i kerime hem böyle konulardan sonra niye efendim bir namaz konusuna geçiş yapıldı, bunu bakımdan önem arz ediyor. Ama vaktimizin sonuna geldik. Şöyle yapalım. Yani teberrüken ayet-i kerimeyi okuyup mealini bilip ondan sonra bunu bir sonraki programa bitirelim. Çünkü namazların muhafazasından bahsediyor, orta namazdan bahsediyor, Allah'a tam gönüllü kulluktan bahseden kısa, evet, ama çok,
evet,
derin bir ayet-i kerime bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu alassalavati vessalatil usta ve kumu lillahi kanitin. Tamam, bu dünya hayatında evlilik olur, boşanma olur, onu vereceksin, bunu alacaksın, hır gür falan bir sürü şeyler olabilir yani. Yani hayatın dağdağısı, sıkıntıları olabilir ki yani bundan kaçmak mümkün değil. Ama siz tekrar efendim şu Allah'a güzel bir namaz meselesine onu gündeminize alın. 5 vakit namazı, Allah'ın farz kıldığı namazları iyi muhafaza edin. Onları yani vaktinde saat güzel kılın. Özellikle orta namaz. Onu hocam ben size soracağım inşallah. Bir de vekumun leganitin böyle, tam böyle gönülden Allah'a güzel kulluk yapın, evet, diye bir ayet-i kerime. İnşallah, evet, buradan devam ederiz.
İnşallah.
İman olmasa.
İnşallah.
Kıymetli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ve hürmetle, muhabbetle bütün dinleyenlerimizi Rabbimize, Allah'a emanet ediyoruz.